Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun.
Bugün geçmişe döneceğiz. Biraz İstanbul'la bağlantılı ama aslında hayalleri çok büyük insanların sınırlarının olmayacağını anlatan bir yayın olacak herhalde. Fatih Sultan Mehmet Han'ı konuşacağız.
Evet, şimdi biz daha önce Fatih Sultan Mehmet'in ve İstanbul'un fethinin çeşitli cihetlerinden konuştuk ama bütün olarak Fatih Sultan Mehmet'i pek konuşmadık. Osmanlı tarihinde üzerinde en çok konuşulan şahsiyetlerden biri. Belki biri Sultan Abdülhamit, biri Sultan Fatih. Fakat bir mevzu hakkında ne kadar çok konuşulursa bilgi kirliliği veya yanlış anlamalar o kadar fazla oluyor.
Ya da anlamını kaybetmesi,
evet,
değerini
öyle
kaybetmesi.
Oluyor. Aynen maalesef. Öyle. Şimdi Osmanlı tarihinde pek çok devlet adamı var. 36 tane padişah var. Bu padişahların hepsi elbette ki belli bir seviyenin üzerinde kabiliyetleriyle, meziyetleriyle ve tarihteki hizmetleriyle. Ama bunların içinde bazıları temayüz etmiştir. Yani Osmanlı padişahlarını sayın deyince 36 tanesini sayamazlar ama 5-6 tane sayarlar. Bunların her birinin bir hususiyeti var. Bunlardan mesela Yavuz Sultan Selim askerlikle ön plana çıkmıştır. Yani yapmış olduğu her şey, attığı her adım askerlik strateji, taktik cihetiyle çok kıymetlidir. Bunu ben söylemiyorum çünkü ben askeri tarih mütehassısı değilim. Askeri tarih mütehassıslarından okuduklarımı söylüyorum. Ama mesela hiçbir zaman Yavuz Sultan Selim'in devlet adamlığından bahsedilmez. Devlet adamı değil manasına değil. Sultan Abdülhamit'in diplomatlığı çok anlatılmış. Devletleri idare etmesi, diplomasi gibi falan. Bundan çok ön plana çıkıyor.
Biraz da dönemde ne gerekiyorsa.
Tabii, ne icap ediyorsa o. Ne icap ediyorsa. Sultan Fatih'in, mesela Kanuni Sultan Süleyman ömrü seferlerde geçmiş, Macaristan'ı fethetmiş. Buna rağmen Osmanlı Devleti neredeyse tam değil ama en geniş sınırlarına, bu tabii umumi bir tabir. Aslında en geniş sınırlara Sultan İbrahim zamanında ulaşıldı. Ama herkes Kanuni Sultan Süleyman diye bilir. Kanuni Sultan Süleyman devlet adamlığıyla tanınır. Hiç kimse onu bu askeri muvaffakiyetleriyle anmaz. Hep anlattıkları zaman adı bile zaten Kanuni Sultan Süleyman. Muhteşem tabiri de zaten Le Magnificent da o devlet adamlığına vurgu yapar. Kanunnameleri. Halbuki kanunnameler ondan önce de vardı. Ama hukuka olan saygısı. Fatih Sultan Mehmet bunların hepsinde öne çıkıyor. Yani devlet adamlığında bir numara, askerlikte bir numara, diplomatlıkta bir numara. Mesela Osmanlı padişahlarının en alimi kimdir deseniz Fatih Sultan Mehmet. En sanat, en iyi şairi kim deseniz Fatih Sultan Mehmet.
Peki bu nasıl olmuş? Bu, yetiştirilmesiyle mi, kendi yapısıyla mı?
Buna herkes şaşmış Hülya Hanım. Avrupalılar da şaşmış. Demişler ki Müslümanlar arasında, hele hele Türkler arasında böyle bir adam çıkmaz. Düşünün, Avrupa'nın tarihçiler bütün bunları kabul ediyorlar. Bu söyledikleri mesela Babinger, Hammer öve öve bitiremiyor Fatih Sultan Mehmet'i. Yani bu benziyetleriyle. Ki yani onların ne de olsa farklı bir cenahtan olduğu için kullanmış oldukları tabirler mühimdir. Öve öve bitiremiyorlar. Ve onlar da buna şaşmışlar. Yani Fatih Sultan Mehmet 15. asır ön Asya'sında nasıl yetişmiş böyle bir şehzade? Çeşitli izahlar getirmişler. En komik olanı annesinin bir Fransız olması. Evet, böyle bir kız var sarayda. Yani kralın kız kardeşi olduğu iddia edilen bir kız. Haçlı seferlerinden çok sonra şeye giderken korsanlar tarafından yakalanıyor, esir ediliyor, saraya alınıyor. Kral kızı olduğu için, kız kardeşi olduğu için ihtimam görüyor. Böyle bir efsane ama bu. Yani hakkında bir vesikamız yok. Böyle bir ama bu Fransa ile akrabalık efsaneleri hep çıkarılmıştır. Biri bu. Biri de Sultan II. Mahmud'un annesinin Fransa İmparatoru Napolyon'un akrabası olduğu iddiası. Dolayısıyla Avrupa'da da pek çok krallık ailesiyle Osmanlı hanedanını akraba yapıyor bu.
Yani bu Avrupa'daki durumu Osmanlı'yı da kapsayacak şekilde genişletiyor.
İçine alıyorlar, evet. Yani o da bizim yeğenimiz yani Osmanlı'da yabancı biri değil. Kullanılmış bunun ilmi şeyi tartışılır. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in bu fevkalade meziyetleri herkesi şaşırtmış ve bunu bir Fransız anneye bağlamışlar. Vallahi Fransa'da milyonlarca anne var ama milyonlarca Fatih yok. Bir tane bile yok. Yani bu anneyle olacak bir işi değil. Anne çok mühim tabii ki. Yani çocuğun yetişmesinde anne çok mühim.
Ama şunu bilmek lazım.
Kültürü değil, annenin irfanı çok mühimdir. Ruh dengesi, yaklaşım tarzı çok mühimdir çocuğun yetişmesinde.
Bu belki sizin benim için geçerli olabilir ama sarayda yetişecek bir çocuk için
şaşırtıcı.
Annenin çocuğa ne kadar dokunacağını da düşünmek lazım. Acaba kaç tanesi çocuğunu dünyaya getirdikten sonra
doğru.
Ne kadar bakabiliyor, büyütebiliyor, kendi kültürünü ne kadar aşılayabiliyor? Bir de ona bakmak lazım.
Doğru.
Sarayda bir çocuk nasıl büyür? Biraz
şimdi,
onu bilmek gerek.
Şimdi filmlerde görüyorsunuz. Soyluların veya kraliyet ailesinin bebekleri anneleriyle birkaç saat görüşebiliyor. Onun dışında dadıların elinde, lalaların, mürebbilerin elinde, hocaların elinde.
O da emzirirken görüyorlar.
Emzirirken görüyor.
Onun
büyüdüğü
bile
zaman,
süt anneleri var.
Büyüdüğü zaman çok nadir görebiliyor. Zaten Osmanlı Sarayı'nı bilmeyenler bunda yanılırlar. Yani padişahın annesi her istediği vakit padişahı göremez.
Bu yetişkinken de böyle.
Evet, yetişkinken de böyle, çocukken de böyle. Yani benim çocuğum bu. Yani çok küçükken, bakıma muhtaçken tamam annesinin dairesinde yaşar. Ama çocuk biraz büyüdüğü zaman artık tahsil, terbiye devrine geldiği zaman annesiyle çok az görüşür. Hele kaç göçün olduğu bir
hemen
devirde.
Hemen dairesi ayrılıyor zaten.
Ayrılıyor, anneyle tamam görüşür ama çok nadir. Yani öyle bir münasebet yok. Padişahla teklifsiz görüşebilenler harem ağalarıdır. Bir de has oda ağalarıdır. Yani hususi ofisindeki çalışanlardır. Hı hı. Bunlar padişahla teklifsizce gece, gündüz, sabah her dakika görüşebilirler izinsiz. Bunun dışında sadrazam bile padişahla izinsiz, daha doğrusu randevusuz görüşemez. Sadrazam biliyorsun padişahın vekili demektir. Yani bunu bilmeyenler şaşırır. Fatih Sultan Mehmet şurası bir hakikattir ki asırlar boyu nadir gelen dehalardan bir tanesidir. Hı hı. Zaten Osmanlı Hanedanı'nın en büyük hususiyeti ilk 10 padişahının deha derecesinde. Yani zekanın üst seviyesinde biliyorsunuz deha deniyor. ...olduğunu herkes ittifakla kabul ediyor. Yani bu hiçbir ailede, hiçbir hanedanda görülmemiş. Peş peşe 10 tane hükümdarın deha sahibi olduğu. Ondan sonrakiler bir şey değil demiyorum ama... ...mesela Sultan II. Selim ile Kanuni Sultan Süleyman aynı profilde değil. Yani ama tabii Sultan Süleyman o kadar yüksek ki... ...Sultan II. Selim ondan aşağı kalınca sanki... ...sıradan birimiş gibi gözüküyor.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet şüphesiz ki çok iyi yetiştirildi. Çünkü hem ilim sahibi, hem sanatkar... ...hem iyi bir asker, hem iyi bir devlet adamı olan bir babanın oğluydu. Fakat tahta geçmesi beklenmiyordu. Ağabeyi vardı. Hı hı. Ağabeyi tahta geçecek şekilde yetiştirildi. Fakat veba salgınında yetişkin de ağabey vefat edince... ...baba hızlandırılmış eğitim derlerdi. 70'li yıllarda anarşi hadiseleri sebebiyle mektepler hep kapalı olurdu, boykot. Mektep bitiyor, adam hiç ders görmemiş. Öğretmen olacak mı? Hızlandırılmış eğitimi alırlardı emniyetli bir yerde, asker nezaretinde. İşte 15 gün, bir ay devamlı ders. Ondan sonra diploma alır, öğretmen olurlar.
Öğretmen olur.
Olurlar. Diğer mekteplerde bu da yoktu. Hiç mektebe gitmeden... İmtihan bile olmadan bitirirlerdi. Yani öyleydi, boykot vardı. Gidemez ki, öldürürler yani. O kapalı mektepler. Neyse.
Çok şükür görmedik.
Hızlandırılmış bir eğitimle, evet hızlandırılmış eğitimle Sultan Mehmet'i yetişti. Bununla alakalı çok hikayeler vardır biliyorsunuz. Molla Hüsrev'den Molla Gürani'ye kadar zamanın meşhur hocalarını Sultan II. Murat istikbalde padişah olması muhakkak olan bu şehzadeyi yetiştirmekte istihdam etti. Hatta işte Sultan Mehmet'in çok yaramaz olduğu ki zeki çocuklarının kabına sığmadığını biliyoruz. İcabında dövebilirsiniz. Hatta Molla Gürani seni babama söylerim dediği zaman Şehzade Mehmet ben senin babanı da döverim dediği anlatılır. Bunlar birer efsanedir. Ama Sultan Mehmet'in çok iyi yetiştirildiği belli. Şuradan da belli ki babası... Ağabeyinin ölümüyle ve daha önce anlatmıştık bunu, bir muharebenin kaybıyla yeğese düşüp, melankoliye düşüp tahttan feragat etti. Bu dünya tarihinde çok nadirdir. Bir hükümdarın kendi isteğiyle tahttan feragat etmesi. Yani zorlama olmadan. Zorlamalarla feragat ayrı. İsyan çıkar falan ayrı. Nadirdir. İbrahim Ethem'e benzetirler onun için Sultan II. Murad'ı. Manisa'ya çekildi. Oğlu 12 yaşında. Şimdi 12 yaşa şaşırmayın. 12 yaş o zaman için çok büyük bir yaş. İnsanların en fazla 50 yıl yaşadığı bir devirden bahsediyoruz. İnsanlar çabuk olgunlaşıyorlar. Hele bir şehzade, hele Şehzade Mehmet 12 yaşında, şimdiki 25 yaşında bir adam olgunluğunda idi. Ancak tabii konjonktür de mühim. Sultan II. Murad'ın zamanına alışmış olan vezirler endişelendiler. 12 yaşında bir çocuk bu işi nasıl götürür diye.
O şeyi de bir anlatmak lazım herhalde. O çember, kim var o çemberin içinde endişelenenler?
Çandarlı Halil Paşa ve ekibi var. Bunlar oturaklı adamlar yani. Medrese okumuş, kültürlü adamlar. Birer aile mensubu. Cemiyette klik ağırlığı olan insanlar bunlar. Sıradan insanlar değil. Yani padişaha peki siz ne derseniz o diyen kimseler değil.
Yani aslında geriye doğru ailesi bir kökü
tabii,
olan insanlardan kuruluşa bahsediyor.
Kadar uzanan insanlar bunlar. Osmanlı Hanedanı'nın alternatifi değilse bile onun yanında ona paralel inkişaf etmiş aileler. Vatanı milleti sevdikleri için böyle düşündüler. Avrupalılar da böyle düşündü. Osmanoğlu aklını kaçırmış dedi Karamanoğlu. Tahta bir çocuk oturttu. Siz oradan biz buradan bunun işini bitirelim dedi. Kârını görelim dedi Karamanoğlu. Ve kârını görmek üzere iki sefer yaptılar. Varna ve Kosova muharebeleri, ikinci Kosova muharebeleri. Bu muharebelerde Fatih Sultan Mehmet'e baskı yaptılar. Babanızı çağırın diye. O da isteyerek veya istemeyerek babasını çağırdı ki bu meşhurdur, mantık kitaplarına girmiştir. O padişah siz iseniz ordunuzun başına geçin. Yok ben isem emrediyorum ordunun başına geçin. Onun için tarihçiler Sultan II. Murat bu sefer padişah mıydı, kumandan mıydı tereddüt etmişlerdir. Her neyse ama ikinci bir tahtı bırakması var. Yani Fatih Sultan Mehmet iki kere tahta çıkmıştır.
Bir çocuk yaşta,
babası öldüğü zaman. Bu onun karakterine çok tesir etmiş. Ve devletin yanında ona alternatif güçlerin behemal mutlaka tasfiye edilmesi kanaatini onda hasıl etmiş ki bunu ileride kurmuş olduğu devşirme sisteminden görüyoruz. Yani o zamana kadar devşirme var, devşirme yok değil. Yani Balkanlı çocuklardan veya harplerde alınan esirlerden yetiştirilen devlet adamları var. Bunların aileleri olmadığı için bunlar ne kadar kabiliyetli olurlarsa olsunlar saraya biraz bağlılar.
Çünkü onu ailesi gibi görüyor. Orada büyümüş, orada yetişmiş.
Ama
başka kimsesi yok.
Çandarlılar öyle değil.
Biriktirmek için bir sebebi de yok
sebebi
bu insanların.
Yok. Evet.
Bırakacak kimsesi de yok çünkü.
Padişah kalacak. Evet. Yolsuzluk bile yapsa mal değne devlete dönüyor. Çandarlıyı ve bu ekibi yani ailesi olan kişileri tasfiye edip yerine devşirme vezirler kurdu. Bunu milliyetçi olduğu iddiasındakiler tenkit eder ama aslında bu milliyetçiliğe çok uygun bir tercihti. Fatih Sultan Mehmet iki sistem kurmuş. Biri devşirme sistemi, biri millet sistemi. Ondan önce olan ama Fatih tarafından ayağı yere basar bir şekilde getirilmişti. Fatih Sultan Mehmet'i herkes İstanbul'un fethi ve askeri muvaffakiyetleriyle tanır. Ki bunda da haklıdır. İstanbul'un fethi Hazreti Peygamber zamanından beri bütün Müslümanların ideali ve ez cümle Türklerin ideali olmuştur. Müslümanlar defalarca kuşattılar, alamadılar. Osmanlılar sırf İstanbul'u alalım da var mı bizim gibi desinler değil. Emniyet için, yaşayabilmek için, hayatta kalabilmek için İstanbul'u almak mecburiyetindeydiler ki Sultan II. Murad'ın sözünden bunu anlıyoruz. Bu bize lazım diyor, burayı almak başka çaremiz yok,
ya
yaşayamayız.
Bir de stratejik olarak baktığınızda evet, alınmaması mümkün değil.
Değil. 4, 5, 6 teşebbüs var Osmanlı tarihinde. Çünkü iki kuşatma bir kuşatmayı sayan tarihçiler var, kaldırılmadığı için şey. Fatih Sultan Mehmet bir karar veriyor. Bütün devlet adamları muhalif olduğu halde, çünkü onlar babaları babası gibi Bizans'ta iyi geçinmesini, aksi takdirde Avrupa'yı kaldırıp üzerimize yürüteceğinden korkuyorlardı. Yani onlarınki de gene iyi niyetli bir düşünceydi. Fakat Fatih Sultan Mehmet enteresan bir kişi. 19 yaşında tahta çıktı, 21 yaşında bu kararı verdi, planlarını yaptı. Çok iyi bir fen bilginiydi. Yani topların menzilleriyle alakalı çalışmaları var. Topların çabuk soğumasıyla
olmadığı ifade
olabilir.
Ya,
ama şimdi şöyle bir durum var. Elektriği kim buldu deyince çocuklar ne diyorlar? Bilgi yarışmaları ne diyor? Edison diyorlar. Öyle mi? Asırlar boyunca elektrik hususunda yapılan çalışmalar, deneyler, deneme, yanılmalar bunlar hep yok mu? Hiç olmadı mı bunlar?
Yani sıfırdan kimse yapmadı aslında. Herkes üzerine koyarak.
Bunu eskiden şöyle tabir eder. Tekmili sınaat telahuku efkar iledir. Fennin ileri gitmesi fikirlerin üst üste eklenmesiyle olur. Onun için bunu inkar etmemek lazım. Elbette istifade etmiştir ama bu istifade az mı? Bu istifade az mı?
Bugün bir tahsis sonuca
ulaştırmak mesele. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet'in 53 gün süren zorlu bir kuşatmayla İstanbul'u fethettiğini biliyoruz. Bu fetihte mesela gemileri karadan denize indirmesi onun dehasını gösteriyor. Bu daha önce tarihte tatbik edilmiş bir hadise. Şimdi bazıları olur mu öyle şey, bu uydurmadır diyor ama daha önce bunun misalleri var. Burada mühim olan Fatih Sultan Mehmet'in bu misalleri bilmesi ve bunu müşahhas somut hadiseye tatbik etmesi. Ve neticede donanma Halic'e girdi mi? Girdi. Fethi oldu mu? Oldu. İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'e içeride ve dışarıda büyük bir prestij kazandırdı. Adı bir kere Fatih oldu, Ebu'l-Fetih. İslam dünyasında padişahın müjdesine kavuşan bir hükümdar olarak Osmanlıları münakaşasız birinci seviyeye getirdi. yani Memlükler çok güçlü bir devlet iken, Mekke Medine'yi ellerinde tutarken istisnasız Osmanlı Devleti öne geçti. Yurt dışında da çok büyük bir prestij kazandırdı. Çünkü Türklerin artık burada kalıcı oldukları kanaati Avrupa'ya yerleşti. Ve biz bu Türkleri buradan çıkaramayız. Bu iş artık bitti kanaati hasıl oldu. Hatta onun için bazıları derler ki İstanbul'un fethi bir çağın açılıp bir çağın kapandığı bir tarihtir. Bazıları da der ki hayır öyle değildir. Haklılar. Amerika'nın fethi. Peki Amerika'nın fethinin hazırlayan sebeplerin başında ne geliyor? İstanbul'un fethidir. İstanbul'un fethedilmesi, Türklerin burada kalıcı olması, İstanbul'dan ayrılan pek çok, biliyorsun İstanbul halkının büyük bir kısmı Latin asıllıydı. Ortodoksların çoğu kaldı ama Latinlerin çoğu gittiler. Bunların çoğu içinde çok büyük bilim adamları vardı. Niçin? Çünkü bilim biliyorsunuz baş şehirlerde, imparatorluk merkezlerinde olur. Bunlar Avrupa'ya Rönesans'ı götürdüler. Onun için yeni çağın açılmasını İstanbul'un fethinin büyük bir rolü olmuştu. Ondan sonra Mora, Arnavutluk, Mosna, Hersek, efendim Sırbistan, buralarda Erdel, Eflak, Boğdan, buraların fethi veya Osmanlı Devleti'ne bağlanması, Kırım mevzubahis, Anadolu Birliği'ni tekrar kurmuştur Fatih. Yani Karamanoğlu Beyliği, efendim Akkoyunlu Beyliği, bunları ortadan kaldırarak, Akkoyunlu hakimiyetini Doğu Anadolu'dan kaldırarak Anadolu Birliği'ni kurmuştur. Ve ondan sonra biz Fatih'i artık biz imparator olarak görüyoruz. Evet.
Sadece biz değil,
Sultan birinci Murat Hüdavendigâr için de öyle derler ama hakiki manada imparator Fatih. İmparator ne demek? Elinde birkaç taş tutar. Arnavutluk kralı, Bosna banı, Eflak prensi, Boğdan prensi, Kırım hanı hepsinin tacı.
Sultan Murat için de bu karşılığında
var ama Fatih için bu çok daha müesseseleşmiş. Birazdan anlatacağız. Ve Fatih Sultan Mehmet bir imparatordur. Hatta bazı Avrupalı tarihçiler onu Bizans imparatoru olarak görmüşlerdir. Doğru ama bu doğru değil. Yani Osmanlı
Kendini
Devleti...
Kendini öyle görmüş
Hayır
mi?
Görmemiş. Ama fiiliyatında bir Roma imparatoru gibi hareket
Çünkü
etmiş.
Çünkü yazılarında da... Evet, yani
bunu görüyoruz.
Fermanlarında da...
Hareket, mesela Patrik'i çağırıyor. O zaman Patrik yok. İstanbul Patrikliğini Fatih kurdu. Bu da çok enteresandır. Rum Patrikhanesini kuran Fatih'tir. En eski müesseselerden biri Türkiye'nin. Çağırdı Ortodoks bir keşişi. Sen İstanbul Patriğisin. İmparatorlar dedi Patrik'i nasıl tayin eder? Efendim şu merasimle. Ben de aynı merasimi yapıyorum dedi. Ayakta karşıladı. Asa verdi. At çekti. Yani Patrik'in tayin edişi bile... Bizans imparatorlarının tayini gibiydi. Bundan dolayı bazılanıyorlar ki kendini Bizans imparatoru olarak görüyordu. Bunlar tabii şekli şeyler.
Yani ama kısa bir ara verelim izninizle, devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'i konuşuyoruz. İstanbul'un fethi ve aslında sonuçlarını da konuşacağız. Bu sonuçlar içinde Fatih Sultan Mehmet'in hayalleri neydi? İstanbul'un dışında başka büyük hedefleri var mıydı? Ve Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşam biçiminde, hayatiyetinde neleri değiştirdi? Bunları değerlendireceğiz.
Fatih Sultan Mehmet maziden ders alan bir hükümdar. Tarihi gayet iyi biliyor. Ve bunlardan ders çıkarıyor. Tarihi bilmek marifet değil, bunlardan ders çıkartmak marifet. Fatih Sultan Mehmet'in her adımında biz bunu görüyoruz. Babası gibi birisi değil. Büyük dedesi Yıldırım Sultan Bayezid'e benziyor. Atak, cesur, kararlı, sır saklamasını bilen, hatta meşhur bir söz vardır. Yani vezirine sır saklamasını bilir misin? Ben de bilirim. Sakalımın bir kılı zihnimden geçenleri bilse derhal keser atarım. Bu devlet adamına yakışan vasıflardır. Fevkalade sebatkar, kararlı, azimli. Hiçbir sıkıntı, meşakkat, uykusuzluk, açlık onu meşgul etmiyor. Harem hayatına düşkün değil, kadınlara düşkün değil, eğlenceye düşkün değil. Güzel, süslü gibi öyle şeyleri yok. Sanat tabii, zevki selim sahibi. Niyetinin şu olduğunu herkes söylüyor. Şimdi Osmanlı Türkleri bu coğrafyada hep bir güvensizlik hissetmişler. Yani biz buraya sonradan geldik, yerleştik, burayı yurt edindik. Ama bizim burada yurt edinmemizi istemeyen haklı veya haksız kişiler var. Bunlara karşı bir hayat mücadelesi vermeliyiz. Bu saik Osmanlılar'da bugüne kadar var olmuştur. Yani Osmanlı'nın sonuna kadar bu güvensizlik var. Bu güvensizliği ortadan kaldırmak, en azından telafi edecek tedbirler almak istedi. Nedir o? Bir kere bir imparatorluk kurdu. Bu imparatorluğu sağlam zemine oturtturdu. Anadolu Birliği, Rumeli. Düşünün, Fatih Sultan Mehmet 20 devletle tek başına savaşmıştır. Dünyada böyle devletler ittifakıyla tek başına savaşan başka bir devlet yok. Mesela Roma böyle değil. Roma İmparatorluğu biliyorsun tek tek tek tek büyüdü. İngiltere hiçbir devlette tek başına savaşmadı. Ya müttefikleri var. Fransa, Rusya, işte Birinci Dünya Savaşı, işte İkinci Dünya Savaşı. İngiltere kimlerle tek başına savaştı? Sömürgeleriyle. Başka hiçbir devlette tek başına savaşmadı. Hep müttefikler oldu.
Biz tek başımıza, bir de karşımıza müttefikler var.
Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet zamanında, ki her zaman böyle olmuştur, tam 20 devletle aynı anda çarpıştı. Bu kolay bir şey değil. 17 devlet fethetti. 200 şehir fethetti. Şehir, kasaba, köy değil. Şehir fethetti Fatih Sultan Mehmet. Belgrad kuşatmasında alnından ve ayağından yaralandı. Yani gazidir aynı zamanda. Hakiki gazidir. Ama muvaffak olamadı da oldu. Belgrad'ı alamadı. İşte Arnavutluk'ta mağlup oldu. Mora'da mağlup oldu. Rodos'ta mağlup oldu.
Ama
savaş
bunlar,
bu.
Tabii, ama bunlardan ders çıkarttı.
Ders çıkarttı. Sonra tabii idealini hiç kaybetmedi. Uzun Hasan Bey Otluk Beyli'nden önce annesini elçi olarak gönderiyor. Çok hürmet ediyor ona. Trabzon'un fethine gidiyor. Trabzon'da biliyorsunuz bir Rum bakiyesi var. Değer mi diyor. Böyle dağlardan aşıyorlar. O zaman şimdiki gibi değil. Tayyare, Sigorsk falan yok. Kadıncağız diyor ki ya o evladım bu zahmete değer mi bir Trabzon için? Anneciğim bir Trabzon için değil bu diyor. Bu İslamiyet için mücadele ediyoruz. Bizim Trabzon olsa ya bu iş olmaz diyor. Trabzon. Benim derdim Trabzon olsa ben zaten muvaffak olamam diyor. İslam'ın kılıcı elimde olduğu için ben muvaffak oluyorum diyor. Bu misyonu gösteriyor ki mühimdir. Zaten Otluk Bey'in harbine de isteksiz çıkmış. Karşıda Müslüman Türkler var. Ama Uzun Hasan Bey'in basiretsizliği zaten sonra demiştir. Ah Karamanoğlu, Allah belanı versin. Sen benim bednam olmama sebep oldun. Kötüye çıkarttın ismimi. Benim Osmanoğlu'yla ne işim vardı? Tahrik etti. Karamanoğullarının Türk İslam tarihinde fevkalade negatif bir yeri vardır. Çok enteresan. Yani bir Müslüman Türk hanedanı ama Türk kültürüne, İslamiyete hiçbir katkısı olmamış bir devlet. Bu çok enteresandır. Üzücü ama enteresan. Çünkü sahip olduğu miras Selçuklu mirasıydı. Yani Konya yakınlarındaydı. Ama bu miras onu, miras yedilik var ya, sarhoş etti muhtemelen. Yani birlik içinde olsaydı Osmanlı onu onore ederdi. Kırım Hanı nasıl tahtını muhafaza etti asırlarca? Kırım'ı işgal edemez miydi Osmanlı? Hadi lan defol şuradan Tatar. Bir vali tayin edemez miydi? Etmedi, saydı onu. Cengiz Han'ın torununu
hatta
saydı.
Hatta kendi varisi gördü gerektiğinde.
Karamanoğlu da bunu yapardı. Tamam, Karamanoğlu bunu göre. İşte Osmanlı padişahlarının, Osmanoğullarının niye 600 sene muvaffak etti? Bu ileri görüşlülükleridir. Bu realistlikleridir. Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsunuz bir meşhur seferi var 1481'de. Bu sefere çıkmadan evvel İtalya'yı fethetti. Şimdi maksadının Roma'yı almak olduğunu biliyoruz. İstanbul'dan sonra hedef Roma'dır. İkinci Kaiser şehri Roma. Bunu nereden al? Aşağıdan, denizden alacağız. Çünkü Fatih zamanında Karadeniz, Ege, Akdeniz, Akdeniz'in büyük kısmı neredeyse Osmanlıların rahatça gezdiği bir yer oldu. Göl demek ben mübalağalı ama rahatça geziyor Osmanlı. Kimse bir şey diyemiyor. İmtiyazlar falan da var. Memlüklerde de dost. Çizmeden girmek istedi. Yani zayıf olan yer orası. Oradan gireyim, İtalya'yı da fethedeyim. Böylece yerimi sağlamlaştırayım. Yani İtalya da benim olsun değil. İtalya'yı aldığı zaman biliyorsunuz Osmanlıların aleyhinde olan bütün projelerin kaynağı İtalya ve papalıktır. Orayı da alıp kendi kontrol altına tutmayı istedi.
Hatta içeriden de destek.
İçeriden destek gördü. Floransa Dükası 3 taşlı madalyon bastı. Gel gel gel dedi. Machiavelli bunu anlatıyor Prens kitabında. İdeal hükümdar olarak Fatih Sultan Mehmet'i görüyor Machiavelli. Meşhur düşünür, filozof, Floransalı. Destek çoktu içeriden. Karşı çıkanlar da var, destek olanlar da vardı. Ama müyesser olmadı. Kolay bir şey değil bu tabii. Rodos yok elde, Girit yok. İtalya'ya nasıl gideceksiniz? Mora'yı aldınız ama. 1481'de bir sefere çıktı. Fatih Sultan Mehmet Gebze'de rahatsızlandı. Orada konakladı ve orada vefat etti. Niyeti neydi? Tarihlerden anladığımıza göre niyeti Mısır'a gitmekti.
Ama orada bir kesinlik yok.
Kesinlik yok.
Yani oraya geçti ama nereye gideceğini bilmiyor.
Çünkü vezirler diyor ki çok hastayım diyor. Efendim diyorlar Mısır havası güzeldir. Orada rahat edersiniz diyorlar. Şehzade Bayezid burayı idare eder sizin namınıza naip olarak diyor. Siz orada yaşarsınız diyor. O da anlıyorsa Mısır'a gidecek, Mısır'da oturur. Memlük devletini alacak yani. Oraya yerleşecek, havası daha mutedil. Daha merkezi. Burada oğlu, yani vezirler bunu söylüyor. Padişah böyle mi düşünüyor bilmiyoruz ama bu itiraz yok. Benim anladığım da bu. Mısır'a gidip orayı da ele geçinden sonra Rodos, Girit, oradan İtalya'ya geçmek. Ama bu dediğim gibi proje.
Kaç yaşında?
1432 doğumludur. 1481'de 49 yaşında vefat etmiştir. 30 diyen de var doğum tarihi için. O zaman 51 yaşında vefat etmiştir. Genç bir yaş şimdi için. O zaman için genç değil. O zaman için normal bir yaşta vefat etmiş. Onun için zehirlenme iddialarına ben inanmıyorum.
Evet, o iddiaları da konuşalım.
Fatih Sultan Mehmet'in zehirlendiği Venedik tarzı. Çünkü en büyük düşman Venedik.
Venedik, İtalya.
Papalık ve Venedik, sonra Napoli Krallığı giren. Esas bu ikisi. Venedik'in daha önce böyle teşebbüslerde bulunduğuna dair Venedik arşivlerinde vesikalar var. Buna dayanarak Franz Babinger der ki, saraya girmiş olan Jacobo adında ve Müslüman olmuş, Yakup adını almış bir doktor tarafından zehirlendiğini Babinger söyler. Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmet hakkında en etraflı kitabı yazmış insanlardan birisidir. Ama kitabında çok da yanlışlar vardır. Onun için ben onu tavsiye etmem okumak isteyenlere. Ben Fatih okuması yapmak istiyorum diyenler, iki eski kitabı ben tavsiye ederim. Bir Sami Ayverdi'nin Fatih'ini, bir de Ali İmmet Berke'nin Fatih'ini. O başka açıdan onlar görüyorlar. Yani biri sanat, biri ilim. Yani savaşlar falan değil. Savaş zaten her yerde var. Şimdi Babinger suçluyor ama deliller yok elde. Yani Yakup Paşa neden öldürsün Fatih'i? Sonunda öldürüleceğini bildiği halde. Sonra Fatih'in doktoru o değil. Lari Çelebi. Onun yanında o.
Ama yanındaydı sonuçta. Yapabilir. Ekleyebilir,
yapabilir. Ama elde bir delil yok. Delil yok ve kazanacağı bir şey yok. İşte Venedik yaptırdı falan. Bu bir zaaftır. Yani saraya böyle bir adam girmiş, hiç kimse farkında olmamış. Fatih'i arsenikle zehirlemiş. Bu Osmanlı sarayı için bir zaaf. Fatih gibi birisinin sarayında ben bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet yıllardır hastaydı. Fatih Sultan Mehmet'in dedesi 30 küsur yaşında vefat etti. Çünkü yaşı ihtilaflı Çelebi Sultan Mehmet. Babası 50'yi bulmadı. Sultan II. Murat. Bir kere genetik miras kötü. Çelebi Sultan Mehmet 20 yaşından beri hasta, zaten çok da çine çekti. Hep hastaydı. Hastalıktan öldü. Fatih Sultan Mehmet gençliğinden beri hasta. Bir kere mide rahatsızlığı vardı. Bazı Süheyl Ünver gibiler mide kanseri olabileceğini ve midesinde bir yara olabileceğini söylüyor. Bundan çok muzdaripti. Gut hastalığı vardı. Fatih'in son zamanlarına ait, son günleri değil, son zaman minyatürlerde bu hastalığı tedricen görüyoruz. Kanlı canlı birisiyken yavaş yavaş yavaş zayıflıyor. Yani bunu doktorlar kritik etmişler. Yani öyle, ha zehirlense bile zaten ölmesi çok mukadder. Yani o yaş ölünmeyecek bir yaştır. Kanunnameye tek başına yemek yeme maddesi koydurmuş. Bunun bir sebebi vakar. Ama bir sebebi Fatih yemek yemesi bir işkenceydi. Hastaydı çünkü. Mide rahatsızlığı vardı. Çok ağır mide rahatsızlığı vardı. Kolay bir şey değil bu. Yaşadığı stresli hayat, genetik miras.
Elbette o strese dayanabilir mi? Hangi mide dayanabilir?
Onun için yani ben o zehirlenme iddialarını ihtiyatla karşılıyorum. Franz Babinger'in, malum Almanlar Yahudileri sevmez. Bu işi de bir Yahudi'ye atıp buradan Franz Babinger o zaman yani Nazizmin zamanında yaşamış bir adam. Onu da unutmamak lazım. Yani
öyle bir baskı olabilir. Hissetmiş olabilir.
Ve en azından fikriyatı psikolojik olarak böyle olabilir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in ideallerini az çok tahmin edebiliriz. Fatih Sultan Mehmet hep bu İstanbul'un fethi idealleri bununla konuşulur ama Fatih Sultan Mehmet bir kere büyük bir alimdi. Yani zamanının hem dini hem fen ilimlerinde büyük bir alimdi.
Aslında Türklerin çok eleştirildiği iki nokta bunlar. Nokta. Bilim ve sanata değer vermez.
Ama Avrupalılar diyor yani bir Rönesans hükümdarıdır diyor. Bunu herkes Schulenberger de söylüyor. Hatta Dukas, Kritovlos bunların hepsi söylüyor. Yani Fatih diyor müstesna bir insan. Babinger söylüyor. Yani Babinger diyor ki gelmiş, geçmiş ve muhtemelen gelecek. En büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet'tir diyor. Bunu Almanlar biliyorsunuz övgüyü kolay kullanmazlar. Evet. Hele kendilerinden başkası için. Bunu Babinger söylüyor. Bunu biz söylesek çok müstesna bir insan. Bir kere bu iki fende, yani din ilimlerinde de. Geçen birisi hamsofu kabayobaz bir hoca. Fatih biraz tefsir okusaydı bilmem ne. Fatih Sultan Mehmet tefsir alimidir. Hocazade ile yan yana yürürken, ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve resulihi. Ey Allah'a iman edenler, Allah'a iman ediniz ayet-i kerimesini nasıl tefsir edersiniz diye soruyor hocasına. O da davullar cevabını veriyor padişahım diyor. Davul nasıl ses çıkarır? Dum. Dum Arapça devam et demektir. Yani ayet-i kerimenin manası ey iman edenler imanda devam ediniz.
Devam et.
Yani atla sefere giderken tefsir konuşan bir adama biraz tefsir okusaydı diyor. Tümdür cahil insan. Fatih Sultan Mehmet'in zamanındaki ulema ile olan görüşmelerini, konuşmalarını, onlara himayesini kitaplar yazıyor cilt cilt. Bununla alakalı müstakil kitaplar var. Fatih Sultan Mehmet uleması, devri
şimdi
uleması.
Şimdikiler acaba kaç ulema ile kaç bilim insanıyla bir araya gelmişlerdir?
Başka yerde yok bu. Yani başka İslam memleketlerinde tek tük olsa bile Fatih Sultan Mehmet, eğer Fatih Sultan Mehmet padişah olmasaydı zamanın en büyük İslam alimi olurdu. Burada İslam alimi derken din ve fen alimi beraber kullanıyorum. Hatta biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'ni o yaptırdı. Kapıya da 1453 yazmıştı. Aslında değil, bu üniversite değil ama Fatih Sultan Mehmet medrese kurdu.
Evet, kuruluşu
bu,
o.
Ezher ayarında, üniversite ayarında bir medreseydi. Sahn-ı Seman, 8 Amfili Medrese. İstanbul'un en güzel yerinde. Bu medrese çok itibarlıydı ve artık Osmanlı gençlerinin Mısır'a, Şam'a gitmelerine gerek kalmadı.
İlk mekanı?
İlk mekanı Ayasofya tarafındaydı. Ayasofya'nın yanındaydı. O sonra binayı yıktılar. O turist otobüsleri park etsin diye Fatih'in yaptırdığı o binayı 30'larda yıktılar. Biz de böyle bir milletiz yani. Bizim kadar kadir
sonra
bilmez
ilk millet üniversite yok. Bizde diyoruz. Utanmadan.
Nerede
binanız, yıkıyoruz.
Nerede geleneğiniz, sizin adı bile farklı. Sonra şimdiki Fatih Medresesi'nin olduğu yerin yanında Havariyun, Havariler Kilisesi vardı. Yıkılmıştı. Oraya bir cami yaptırdı. Fatih Cami. Etrafına da medrese yaptırdı. Biliyorsun bir külliyedir burası. Ve çok prestijli bir yerdi. Hatta zaman zaman gelir derslere iştirak ederdi. Bir
şimdiki Soğukçeşme Sokağı'nın yukarısından bahsediyorsun.
Yukarısındaydı. Evet. O ilk medrese. Hı hı. Şimdiki yaptırdığı bu malum zaten bir kısmı duruyor. Bir kısmı yıktılar gene. Yolu genişletmek için medresenin. Attık Fevzi Paşa'yı yıktılar bu tarafa. Hatta gelir gider derslere iştirak eder. Keşke beni de buraya talebe kaydetseniz diye oradaki hocalara mütevaziyane teklifte bulundu. Padişahım buraya kaydolmak kolay değil. Önce işte çömez gireceksiniz, danışment olacaksınız.
Yapana banisine söylüyorlar. Aa,
orada öyle. Fatih Sultan Mehmet kale kapılarının akşam namazının kapatılmasını emretti. Ben gelsem açılmayacak dedi. Geldim. Emniyet. Dışarıya çıkmışlardı vezirle. Dönerken Haliç tarafından girmek istedi. Asker almadı. Ben padişahım dedi, kim olursanız olun padişahın emri var dedi. Bunun üzerine...
Ama ben gelsem de açma demiş.
Bunun üzerine Yavuz erimişsin dedi. Sonra vezirler dedi ki tamam artık padişah emri kaldırıyor. Onun adına orada bir cami yapıldı. Yavuz Ersinan Camii Haliç kıyısında. Bu Sinan ismi askerin. Yani böyle bir insan Fatih Sultan Mehmet. Bir kere ilimde bir benzeri yok. İkincisi fenle alakalı zaten buluşlarını söyledim. Kanunname hazırladı. O zamana kadar kanunname yok mu? Var. Osman Gazi'den beri gelen birikmiş bir Osmanlı devlet geleneği var. Yazısız anayasalar var. Bunları topladı ve meşhur Fatih'in teşkilat kanunnamesini. Vallahi bu teşkilat kanunnamesi çok enteresan. Yani hükümet, defterdar ne yapar, kazasker ne yapar, tek tek en ince teferruatına kadar bunları saymış. Muazzam bir protokol nizamnamesi var. Teşrifat. Zaten Osmanlı'nın en emniyet verdiği şey. Fatih de çok emniyet verirdi.
Onun elinden mi geçmiş?
Onun elinden. Yani Karamani Mehmet Paşa hazırladı ama diyorlar ama Fatih'in emriyle çıktı. Yani Fatih işin içinde zaten onun adıyla. Maddeler onun adıyla anlatılıyor. Ben şöyle dedim, defter darım gelsin, her sene bütçeyi bana okusun. Böyle anlatıyor. Yani kendi ağzından. Kanunname tekniği o zaman öyle. Bu kanunnamelerle Osmanlı Devleti'ni kurdu. Millet sistemini kurdu. Ermeni milleti, Ortodoks milleti, Yahudi milleti. Bunların başkanı olacak. Ben onlarla muhatap olacağım. Ermeni patriğini getirdi. O zaman İstanbul'da Ermeni yok. İstanbul'u imar etti. Yepyeni bir şehir haline getirdi. Harap bir şehir.
Ne kadar İstanbul nüfusu fethedildi?
50 bin kişi olduğu söyleniyor. Bütün çevresiyle beraber.
Yani kalanlar, gidenlerden sonra...
O kalan giden hepsi bilinemiyor. Ama İstanbul'un fethi... Evet, sayım yapıldığı zaman tahminen... Yani bir evde 5 kişi... hesabıyla 50 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor Fatih Sultan Mehmet zamanında.
Sonra?
100 bine çıkardı çıkıyor. Bunu. Sultan Bayezid zamanında 100 bine çıktı. 30 yıldır padişahlığı şeyin. Fatih Sultan Mehmet'in 100 bine çıktı. Haraptı biliyorsun, daha önce anlatmıştım. İmar etti. Şehre Ermenileri yerleştirdi. Avrupa'dan çok muhacir yerleştirdi. Çok Türk yerleştirdi. Bu Ermeniler tabii sanatkar. Ekonomiye bunlar katkı. İstanbul'a Rumlardan başka Rumlar geldi yerleşti. Başka Ermeniler geldi yerleşti. Ermeni patrikhanesini okurdu. Düşün, Rum patrikhanesini okurduğu gibi Ermeni patrikhanesini okurdu. Edirne'deki hahamhaneyi İstanbul'a getirdi. Ben dedi Rum'u senden tanırım, Ermeni'yi senden tanırım, Yahudi'yi senden.
Bir şey olursa sana sorarım muhatap diyor tabii.
Bu bir sistemdir. Bu bir sistem.
Bu ama aşağı doğru da bir otokontrol getiriyor.
Evet, muazzam bir sistemdir. Fatih Sultan Mehmet'in. Bir kere bu böyle. Fevkalade toleranslı. Brankoviç dedi ki Macar hükümdarına biz dedi Sırbistan'ı Macarlara açsak ne yaparsınız dedi. Biz Ortodoksuz, vallahi kusura bakma dedi. Ben Ortodoks kilisesini yıkarım, yerine Katolik kilisesi yaparım. Bu din meselesi dedi. Fatih Sultan Mehmet'e sordu. Fatih Sultan Mehmet dedi ben her caminin yanına bir Ortodoks kilisesi yapmanıza izin veririm dedi. Onun üzerine Sırplar Osmanlılara kapı açtı. Bu politik olarak bir söylenmiş bir söz de olabilir. Ama neticesi doğru, böyle oldu.
Ama evet, uygulamada böyle oldu.
Tatbikatta böyleydi. Evet. Ha, onu kandırmak için söylemedi. Belki öyle söyledi ama tatbik etti.
Ama bunun uygulaması vardı zaten böyle. Anadolu'da.
Sırplar severek mi kabul ettiler? Hayır. Ama Macarlara göre ehven dediler. Ve yıllarca Sırbistan'da, bakın Anadolu'da isyanlardan inlenirken Sırbistan'da bu hiçbir isyan çıkmadı. Milliyetçilik cereyanına kadar. Bu çok mühimdir yani. Çok mühimdir. Fatih Sultan Mehmet gibi bir insan bulamazsınız. Efendim Fatih Sultan Mehmet mümkünen çok dindar ve dini çok iyi bilen bir insan. 30 yıllık hükümdarlığı zamanında 308 tane cami yapıldı Osmanlı ülkesinde. Tamam Mesut'un o yaptırmadı ama Rumeli'de bir yere gidiyorsunuz, küçücük bir köy. Poçitel, Bosna'da Fatih'ten kalma cami. Her yerde Fatih Sultan Mehmet'in bir izi var. Kendisi Eyüp Sultan Camii'ni yaptırdı. Anadolu Hisarı'na cami yaptırdı. Anadolu Hisarı'nın oraya bir cami yaptırdı. Eski bir camidir.
Adını verdiği cami.
Adını verdiği camiye yaptırdı. Medrese yaptırdı. Çok dindar. Fakat dini çok iyi bildiği için Hamsofu kaboyabazlar onun dindar olduğunu anlamazlar. Dinden haberi olmayanlar, seküler kesim de Fatih Sultan oh oh ne güzel. Dinle Diyanet'le alakası yok. Bizim gibi seküler derler. Halbuki Fatih dinini çok iyi bilen, taassuptan uzak bir insandı. Efendim hurufiymiş. Hurufiliği merak etmiş. Çünkü hurufilik Şia'nın aşırı bir kolu ve aktivist bir kolu. Devlet için bir tehdit, sosyal hayat için bir tehdit.
Neyle mücadele edeceğini ya da ettiğini anlamak istemiş.
Sonra ne yapmış? Vurun kellelerini dememiş. Saraya çağırmış bunları. Ulema'yı da çağırmış. Bunlarla bir müzakere edin demiş. İlmi müzakere. İlmi müzakere edin hurufiler haksız çıkmışlar ve cezalandırılmış. Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olduğunu bile söyleyenler vardır. Papa dedi, yani bir vaftiz suyuna bakar dedi ama mektup gelmemiş Fatih ama duymuştur onu. Fatih Sultan Mehmet, yani Hristiyan olmak...
Hristiyan olmak herkes için bir vaftiz suyuna bakar, vaftiz bakarsınız.
Yani Fatih, koca bir hükümet, sen kime söylüyorsun bunu? Bunlar garip şeylerdir. Fatih Sultan Mehmet'in bir şiiri var, Galatalı bir zümmiye yazılmış bir şiir. Orada işte boynuna haç astığını, yani onu okuyan Hristiyan olmuş birisi yazmış zanneder. Ama tabii bunun için divan edebiyatı bilmek lazım. Divan edebiyatı mazmunlarını bilmeyenler bunu anlayamaz. Fatih'i anlamak için mezhepler tarihi bileceksiniz, ekonomi bileceksiniz, top fenli bileceksiniz. Efendim divan edebiyatı, edebiyat bileceksiniz. İslam hukuku bileceksiniz. Yok efendim vakıflara el koymuş. Vakıflara el koymuş ama mülk olan yani normal vakıflara el koymamış. Devlet vakıflarına el koymuş ki bunu koyması zaten
tabidir. Zaten devlete ait değil mi?
Devlete ait zaten. Hı-hı. Bunu bilmeden Fatih için çok çeşit ve tabii bir de kardeş katli var. Bu kanunnameye şunu koymuş. O Fatih'in karakterini göstermesi bakımından mıyım? Evladımdan her kim esneye saltanat müyesser olar, nizam-ı alem için karındaşların katletmek münasiptir.
En çok tartışılan.
Ekser ulema evet. Tecviz etmiştir, anın namilo. Bu çok tartışılır. Fatih Sultan Mehmet koymuş bunu. Ondan evvel olan bir tatbikatı kanunlaştırmış. Bakın mutlaka yapın demiyor. Bu caizdir. Çünkü devletin dirliği ve milletin birliği için bu lazım. Başka çare yok. Kendi evladımızı feda edelim. Millet için, vatan için demiştir. Bu büyük bir fedakarlıktır. Ve bu işte Fatih'in maziden ders aldığını gösteriyor. Çünkü nizam-ı alem kamu düzeni. Yani çoğunluğun menfaati demektir. Burada büyük bir fedakarlık var. Yani halkın menfaati için fedakarlığı biz evladımızla yapıyoruz. Bir de geçmişten ders almış. Dedesi Çelebi Sultan Mehmet'i ve babası ve dedesinin hayatı taht mücadeleleriyle geçti. Bu mücadelelerden ders aldı Fatih Sultan Mehmet. Ve bu kanunname maddesini hazırlatan o olmuştur. Annesi hakkında çok dedikodular var. Annesi Hüma Hatun, İsfendiyar prensesi miydi? Yoksa Kafkasyalı bir cariye miydi? Bilmiyoruz. Çok hayırsever bir hanım olduğunu biliyoruz. Kabri Bursa'dadır. Bazı tarihçiler İsfendiyar Bey'in kızı, bazıları değil diyor. Kendisi Dulkadir Bey'in kızıyla evlenmiş. Başka hanımları da olmuştur. Analığı Mara ile çok iyi bir münasebeti var. Daha önce de anlattım. Ve bu sayede Fatih Avrupa'da, Balkanlar'da muazzam bir istihbarat kurmuştur. Bu istihbarat gelişerek, değişerek, başkalaşılarak Osmanlı'nın sonuna kadar devam etmiştir.
Yani
muazzam
kadın,
bir istihbarat.
Kadının geliştirdiği bir sistemle evet. Aslında.
Sırbistan'da prenses bu. Hı. Kral kızı. Ve Sırbistan'da Türk Partisi'nin başı. Türk Partisi derken bu siyasi parti gibi düşünmeyin. O grubun, Türk sempatizanı grubun başıydı bu kadın. Ve Fatih Sultan Mehmet bütün bu şeyleri kullanarak muazzam bir imparatorluk kurdu. Ve 1481'de vefat ettiğinde torununa Yavuz Sultan Selim'in halifeliğine, Kanuni Sultan Süleyman'ın Cihan İmparatorluğuna ve ondan sonra asırlar boyu devam edecek bir imparatorluğa da zemin kurmuş oldu. Yani Fatih Sultan Mehmet bir hakiki imparatorluk kurucusudur.
Çok teşekkür ediyorum bugün için.
Ben teşekkür ederim.
Efendim.